Evet, bugün 19 Kasım 2021 Cuma günü Terörizm Analizim Platformu adına Terörizm ve Radikalleşmeyle Mücadele Araştırma Merkezi Derneği Başkanı Sayın Erol Başaran Bunar Bey ile son çıkarmış olduğu Açık Kaynak İstihbaratında Yeni Bir Boyut Sosyal Medya İstihbarat kitabı hakkında konuşmak ve kısa bir mülakat yapmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle Sayın Erol Bey'e bizleri kırmayıp bu programa katıldığı için teşekkür etmek ve kısaca Erol Bey'i tanıtmak istiyorum. 1988 yılında Kuleli Askeri Lisesi, 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Erol Bey, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı'nda ve 2021 yılında ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştur. Erol Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 24 yıl süreyle değişik birlik ve karargahlarda görev yaptıktan sonra 2016 yılında kendi isteğiyle albay rütbesiyle emekli olmuştur. Günümüzde ise Terörizm ve Radikalleşmeyle Mücadele Araştırma Merkezi Derneği Başkanı olarak özellikle terörizm ve güvenlik alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Son çıkarmış olduğunuz Sosyal Medya İstihbaratı kitabı ile alandaki önemli bir eksikliğin doldurulmasında önemli katkılarda bulundunuz. Hayırlı olsun diyelim. Peki bu kitabı yazma noktasında sizi motive eden şey ne oldu? Neden böyle bir kitap yazma gereği hissettiniz?
Ben teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere ve Terörizm Analiz Platformu'na gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Sosyal medya istihbaratı istihbarat disiplini içerisinde en yeni dallardan bir tanesi diyebiliriz. Dünya genelinde de işte yaklaşık bir 10 yıllık falan bir geçmişi var. Öyle söyleyebiliriz. Ülkemizde de henüz yeni ilgi görüyor sosyal medya istihbaratı. Tüm dünyada olduğu gibi. Çünkü sosyal medyada günümüzde dünyada henüz tam oturmuş bir sistem değil. O da gelişmek üzere olan bir sistem. Biz de bu açıdan yola çıkarak terörizmle mücadelede özellikle sosyal medya istihbaratının nasıl kullanılabileceğine yönelik bir çalışma yapmıştık. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu alanda da bir eksiklik ya da henüz yeni olduğu için çok fazla çalışma olmadığını tespit ederek böyle bir alana girmiş olduk. Yaptığımız akademik çalışmayı da kitaba çevirerek özellikle bu konuda çalışmak isteyen ya da gelecekte çalışma niyeti olan arkadaşların da bir nebze de olsa onlara bir ışık tutmak istedik. Böyle çıktık yola efendim.
Teşekkürler hocam. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Şimdi müsaadenizle kitabınızın içeriğiyle de alakalı olarak size sormak istediğimiz bazı sorular var. Onları sormak istiyorum.
Buyurun.
İlk olarak sosyal medyayı en aktif kullanan terör örgütleri hangileridir? Bu kullanım örgütlere ne gibi faydalar sağlamaktadır?
Ha, güzel bir soru. Şöyle, hemen hemen tüm terör örgütleri sosyal medyada yer almaya çalışıyor. Yani işte daha öncesinde internette faaliyet göstermeye çalışan terör örgütleri günümüzde internet alanından tabii ki yine internet tabanlı olarak sosyal medyayı kullanıyorlar ama internet web sitelerinden sosyal medya araçlarına kaydılar diyebiliriz. Dolayısıyla tüm terör örgütleri bu alanda yer almaya çalışıyor. Boko Haram'dan PKK terör örgütüne, DAEŞ'ten El-Kaide'ye kadar hemen hemen tüm örgütler bu alanda faaliyet gösteriyor. Ancak günümüzdeki sosyal medyayı en etkin kullanan terör örgütü bence DAEŞ terör örgütü. Sosyal medya araçlarını DAEŞ bilgi cihadı tırnak içerisinde olarak ilan etmişti. Paylaşılan tweetleri de medya mermileri şeklinde isimlendiriyordu DAEŞ. Dolayısıyla bu da bize DAEŞ terör örgütünün sosyal medyaya ne denli önem verdiğini gösteriyor aslında. Çeşitli araştırmalar var bu konuyla ilgili. Benim hatırladığım 2016 yılında DH'a ait 50'den fazla sosyal medya merkezi vardı. Yine 2015'te 50 binden fazla Twitter hesabı mevcuttu örneğin. DH terör örgütünün. Bunlarla propaganda yapıyordu. Yine çok çarpıcıdır. Yine konuyla ilgilenen arkadaşlar mutlaka bilirler. Sosyal medyadan terör örgütünün yaptığı çağrılara karşılık veren yaklaşık 40 bine yakın kişi Hicret adı altında çatışma alanlarına ulaşmışlardı. Bu da sosyal medyanın terör örgütleri tarafından kullanıldığında nedenli güçlü olduğunu bize gösteriyor. Nasıl faydaları var? Yani terör örgütü açısından nasıl kullanıyorlar? Onlara nasıl avantajlar sağlıyor sosyal medya? Birincisi, diğer araçlara göre oldukça ucuz. Kullanılması çok ucuz yani. Dolayısıyla bu bir avantaj. İkincisi, çok büyük bir hedef kitleye ulaşım imkanı sağlıyor terör örgütleri açısından sosyal medya araçları. Üçüncüsü, çok hızlı yayılıyor. Yani bir tıkla dünyanın diğer ucuna kadar ulaşabiliyor terör örgütleri. Kullanımı çok kolay. İlave bir eğitim gerektirmiyor. Propagandayı çok hızlı bir şekilde yayma imkanı sağlıyor. Bunun haricinde yine DH gibi terör örgütlerinin biz örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla sosyal medyayı kullandığını biliyoruz. Bunun haricinde bireyleri radikalleştirmek için sosyal medyayı kullandıklarını biliyoruz. Bir diğer avantajı da terör örgütlerinin bu alanda saklanabilmeleri çok kolay. İşte anonim hesaplarla güvenlik güçlerinin gözlerinden kaçmaya yönelik gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Bir hesap kapatıldığı zaman diğerini açmak çok kolay. Sosyal medya şirketleri sosyal medya hesabı açmak için sizden herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Bu avantajları kullanıyor terör örgütleri kendi faaliyetlerini düzenlemek için.
Evet hocam. Şimdi siz anlatırken haklı giriş de yapmış oldunuz. Peki bu anlamda sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin dünyanın her yerinden insanlara ulaşabilmesinin de etkisiyle terörizmin uluslararasılaşmasında sosyal medyanın büyük bir etkisi var diyebilir miyiz peki bu anlamda? Veya varsa ne kadardır bu etki?
Evet, evet. Yani böyle bir etkisi var ve gelecekte de bu etkiyi sürdürebilecek diyebiliriz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu terör örgütleri sosyal medya araçları sayesinde sadece kendi faaliyet gösterdikleri alanda, ülkede ya da bölgede değil, küresel alana çok sayıda kişiye ulaşabiliyorlar. Bu imkanı yakaladılar. Dolayısıyla bu da terörün küreselleşmesini, uluslararası hale gelmesini tetikliyor tabii ki. Yine örgütler fikirlerini, ideolojilerini çok geniş bir kitleye ulaştırma imkanı buldular. Diğer insanları çok kolay ikna edebiliyorlar sosyal medya araçları sayesinde. Biraz önce yine söyledim, bu ikna faaliyetleri sayesinde çatışma alanlarına insanları çekebiliyorlar. Yani işte biz Suriye'de 2015-2014'ten itibaren yabancı terörist savaşçıların bulunduğunu ve bunların dünyanın yaklaşık 60 değişik ülkesinden geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu terör faaliyetlerinin özellikle uluslararası hale gelmesinde sosyal medyanın büyük bir önemi var. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bir de şu var, sosyal medya sayesinde örgütler birbirleriyle kendi aralarında işbirliği yapma imkanı da buldular. Ve çok uzak bölgelerdeki terör eylemlerini de yönlendirebiliyorlar. Bu da terörün küreselleşmesine maalesef ki büyük bir katkı sağlıyor diyebiliriz efendim.
Teşekkürler hocam. Peki sosyal medya istihbaratın nedir? Terörle mücadele noktasında nasıl bir etkiye sahiptir?
Yani şöyle, sosyal medya istihbaratı kaynak olarak sosyal medyayı kullanıyor. Sosyal medyada üretilen verilerin toplanması, analizi ve kullanımı anlamına geliyor sosyal medya istihbaratı. Yani daha basit bir şekilde ifade edecek olursak, sosyal medyadan elde edilen istihbarata biz sosyal medya istihbaratıyoruz. Bunu açık kaynak istihbaratı kapsamında kabul eden çok sayıda araştırma var. Kabul etmeyenler de var. Yani sosyal medya istihbaratının açık kaynaklardan ayrı tutulması gerektiğini ifade edenler de var. Bunun üzerindeki akademik tartışmalar hala devam ediyor.
Bu sürecin aşamaları neler hocam?
İstihbaratın
aşamaları
mı?
Aşamaları.
Şöyle, biz buna ya da genel anlamda herkes buna istihbarat çarkı da diyebiliyor. Öyle de anıyoruz biz istihbarat sürecini. Bütün istihbarat disiplinleri için hemen hemen aynı aslında. Yani işte bir yönlendirme ve planlamayla başlayıp, gayretlerin yönlendirmesi ve planlamasıyla başlayıp, sosyal medyadan verilerin toplanması, bu verilerin tasnif edilmesi, ayıklanması, ardından analizi ve daha sonrasında da bu analiz sonucunda üretilen istihbaratın dağıtımı, kullanılması ve geri beslemesiyle de oluşuyor. Şunu müsaade ederseniz ifade edemedim az önce, onu söyleyeyim. Bu toplanan istihbarat ile nasıl bir fayda sağlıyoruz terör örgütleri açısından, terörle mücadele açısından? Birincisi, sosyal medyada terör örgütlerinin yürütmüş oldukları propagandaların ve propaganda temalarının tespiti mümkün. Ve buna karşı önlem alabilmeniz mümkün. Radikalleşmeyi önleyebilmek mümkün. Gelişmiş teknolojiyi kullanarak sosyal medyada örgütlerin geleceğe yönelik neler planladıklarını, niyetlerin ne olduğunu ortaya koyabilmek mümkün. Sosyal medyada oluşturdukları ağlar diğer örgütlerle ilişki modellerini anlayabilmek mümkün. Bu açıdan terörle mücadelede büyük fayda sağlıyor diyebiliriz.
Teşekkürler hocam. Bir sonraki soruya geçelim.
Buyurun.
Yabancı istihbarat teşkilatlarının ve terör örgütlerinin sosyal medya casusluğu faaliyetlerine karşı üst düzey yöneticilerin ve genel olarak halkın bilinçlenmesi adına hangi adımlar atılabilir?
Yani şöyle, artık hepimizin ayrılmaz birer parçası haline geldi ya da gelmek üzere diyebiliriz sosyal medya için. Yani teknolojiyi de çok oldukça ilerlediği için artık cebimize taşıdığımız cihazlarla sosyal medyayı çok rahat kullanabiliyoruz, çok rahat erişebiliyoruz. Dünya genelinde de milyarlarca insan bu araçları kullanıyor. İşte Facebook, yaklaşık 3 milyar insan Facebook kullanıyor. 2 milyar insan YouTube kullanıyor. Ve hal böyle olunca da çok büyük miktarda veri üretiyor sosyal medya. Artık terabaytlarla da ifade edemiyoruz bunu. Örneğin Facebook günlük olarak Facebook üzerinden 4 petabayt büyüklüğünde veri üretiyor ki yani 1 petabayt işte yaklaşık 1024 terabayt. Dolayısıyla günlük Facebook üzerinden sadece 4000'den daha büyük 4000 terabayttan daha büyük verinin üretildiğini söylemek mümkün. Hal böyle olunca da tabii ki bu kadar büyük veri içerisinde istihbarat teşkilatlarında iştahını kabartıyor adeta bu büyük veri. Bu nedenle tabii bütün hemen hemen istihbarat teşkilatları sanırım bu alanda yer alıyor. En azından bu alanları gözetliyorlar, kontrol ediyorlar, girip çıkıyorlar bu bölgelere. Onun için de bir takım tedbirler almak lazım. Özellikle de sizin söylediğiniz gibi devlet görevlilerinin özelinde güvenlik güçleri gibi işte kritik personelin bir takım tedbirler alması lazım. Ama bu tedbirler alabilmesi için de personelin ya da devlet görevlilerinin birinci öncelik bence eğitim. Bir sosyal medya kullanımı eğitimi artık hemen hemen tüm kurumlarda vermek lazım diye düşünüyorum ben. Onun haricinde kişisel olarak alınacak tedbirler işte herkesi yani artık günümüzde başarı takipçi sayısıyla ölçülüyor. Herkesi takipçi olarak kabul etmemek gerekiyor. Yine bu sosyal medya mecraları, alanları sizden bütün bilgilerinizi oraya taşımanızı istiyor. Buna gerek yok. Bütün kişisel verilerinizi sosyal medya araçlarına paylaşmanıza gerek yok. Bunu yapmamak gerekiyor. Onun haricinde size ulaşan ve tanımadığınız kişilerden gelen davetleri, mesajları kabul etmemek gerekiyor bence. Çoğu insanın çocuklarına, ailesine ait özel bilgileri burada paylaştığını görüyoruz. Sosyal medyada bu bilgileri paylaşmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Hocam, toplumsal olayların önceden tespit edilebilmesi veya yayılma hızının öngörülebilmesi açısından sizin de az önce dediğiniz gibi sosyal medya önemli bir istihbarat merkezi haline geldi. Evet. Türkiye'de örnek olarak verecek olursak Twitter'da 3 temel etiket ile 8.9 milyon mesajın yayınlandığı Gezi Park olayları örnek olarak gösterilebilir. Peki dünyada buna benzer evet. Örnek olaylar var mıdır?
Ne derdiniz? Yani var, var evet. Şöyle bu olayların özellikle toplumsal olayların sosyal medya istihbaratıyla olaylar gerçekleşmeden ortaya konulması da mümkün günümüzde. Yani bir bölgedeki, coğrafi olarak bir alandaki sosyal medya hareketliliğini, paylaşım miktarlarındaki artışı ortaya koyabilmek mümkün. Örgütlü toplumsal hareketliliği ortaya koyabiliyoruz biz bu sosyal medya araçlarını izleyerek. Yapay zekayı kullanarak bir takım kelimeler ya da kelime öbeklerini takip ederek geleceğe dönük toplumsal hareketlerin neler olabileceğini tahmin edebilmek mümkün. Örnek, en çarpıcı örneklerden bir tanesi 2011 yılında Londra'da meydana gelen toplumsal olaylar. İşte 2011 yılının Ağustos başlarında bir polis memuru bir kişiyi öldürüyor. O olayın arkasından çıkan olaylar tüm ülkeye yayılıyor. Ve yaklaşık 5 gün süren, Ağustos ayı başlarında 5 gün süren büyük toplumsal olaylar var İngiltere'de. Bu olaylar sürecinde olaylara katılanlar, İngiliz toplumu özellikle Facebook ve Twitter üzerinden örgütleniyorlar. Sosyal medya araçlarıyla güvenlik güçlerinin yerlerini birbirlerine bildiriyorlar. Polisin nerede olduğunu, nereden kaçmaları gerektiğini, nereye müdahale edildiğine ilişkin bilgileri kendi aralarında sosyal medya araçları üzerinden yayıyorlar. Eylemcilere kimin nerede nasıl destek vermesi gerektiğine ilişkin birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar. Bu eylemlerin neden olduğuna yönelik propaganda amaçlı paylaşımlar yapıyorlar. Ve olaylar sosyal medya üzerinden hemen hemen örgütleniyor diyebiliriz 2011 yılındaki bu olaylar. Doğal olarak polis de tabii ki sosyal medyayı takip ederek bu olaylara karşı, toplumsal olaylara karşı bir takım önlemler alıyor o dönemde.
Peki sosyal medya üzerinden örgüte katılım sağlanması amacıyla terör örgütleri tarafından yürütülen bu propaganda faaliyetleri bazen bot hesaplar aracılığıyla ülke gündeminde sanal bir şekilde yer alabiliyor. Evet. Bu faaliyetlerin önlenmesinde ülke istihbaratlarının söz konusu hesapları, yani bu bot hesapları, realde olmayan hesapları tespit edebilmesi için ülkeler arası bir koordinasyon gerekli mi? Bu bağlamda hesaplara karşı yürütülen karşı propaganda faaliyetleri açısından terörizmle karşı global bir mücadele için iki taraflı veya çok taraflı örgütlenmeler olmasını öngörüyor musunuz?
Yani evet, şöyle her zaman ifade ediyoruz, bu terörizmle mücadele çok boyutlu bir mücadele biçimi. Yani çok çeşitli alanlarda senkronize ve çok farklı boyutlarda mücadeleyi içerisinde barındırıyor terörizmle mücadele. Geleceğin mücadele alanlarından bir tanesi de bana göre sosyal medya. Yani biz sosyal medya alanında da terörle mücadeleyi sürdürdüğümüz ya da gerçekleştirdiğimiz sürece başarılı olabileceğiz diyebiliyorum ben. Ama buradaki temel zorluk şöyle, sosyal medya araçları tabii ki şirketlere ait, yani ticari faaliyetler bunlar aslında. Hal böyle olunca da sosyal medya araçlarına devletlerin herhangi bir nedenle müdahalesi de oldukça zor oluyor, mümkün dahi olmuyor yani bazı durumlarda. Bu kapsamda şunu söyleyebiliriz. Sosyal medyanın kullanımı ile ilgili dünya genelinde bütün ülkeleri ilgilendiren bir mevzuat, yasal düzenleme eksiği var bence. Ülkemizde de bu konuda biliyorsunuz bir takım çalışmalar var. Ama bu çalışmaların küresel alanda diğer ülkelerle işbirliği içerisinde olması şart. Çünkü sizin mücadele etmeniz de çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor. Diğer ülkelerle, uluslararası sözleşmelerle, uluslararası uyulması gereken etik kurallar koyarak bu alanda bulunmak gerekiyor. Aksi takdirde işbirliği yapmadan, küresel mücadele olmadan bu alandaki terörle mücadele gayretleri çok fazla başarıya ulaşamayacaktır diyebilirim.
Teşekkür ederim hocam. Son olarak Türkiye ile ilgili bir soracağız. Türkiye terörle mücadele anlamında sosyal medya istihbaratından etkin şekilde faydalanabilmekte midir sizce? Türkiye'nin sosyal medyadan istihbarat elde edebilmesi konusunda gelecekte nasıl bir yol izlemesi beklenebilir? Bunu daha etkin bir şekilde kullanabilmek adına.
Şöyle, konuşmanın başında da söylemiştim sanırım. Çok oldukça yeni bir disiplin, sosyal medya istihbaratı disiplini. Sadece bizim için değil, dünya genelinde bütün ülkeler için yeni sayılabilir. Çünkü işte yaklaşık bir 10 yıllık geçmişi var diyebiliriz. Özellikle de 2012 yılından itibaren gündeme gelmeye başlayan bir alan, sosyal medya istihbarat alanı. Biz tabii açık kaynaklara yansıyan bilgilerden Türkiye'de de özellikle kolu kuvvetlerinin sosyal medyayı bir istihbarat kaynağı olarak gördüklerini ve buradan elde ettikleri veriler doğrultusunda sosyal medya istihbaratına faydalandıklarını anlıyoruz, onu biliyoruz. Bana göre gelecekte de bu alandan daha etkin istifade etmek gerekiyor. Bunun için de bu alanda faaliyet gösterecek uzmanlar yetiştirmekle işe başlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani hem sosyal medya uzmanları hem de sosyal medyada toplanan verileri analiz edebilecek istihbarat elemanlarını bugünden yetiştirmeye başlamak gerekiyor bence. Yine sosyal medyadan veri toplayacak, bunları tasnif edecek ve analiz edecek bir kuruma da ihtiyaç var ki işte bu kurumun da yeterli kapasiteyle teknolojik donanımla donatılmış olması gerekiyor. Yine sosyal medya istihbaratını diğer disiplinlerle birlikte kullanabilmek için bence milli teknolojiler üretmek de çok önemli. Yani bu konuda yani sosyal medyadan verileri toplayıp analiz edebilen, o büyük veriyi değerlendirebilen bir takım programlar var, bilgisayar programları var ama bunları da milli hale getirmeye şimdiden çalışmak ya da başlamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ediyorum hocam. Sorularımız bu kadardı. Bizlere zamanınızı ayırdığınız için sağ olun. Sizin söylemek isteyeceğiniz daha farklı bir şeyler varsa eklemek isteyeceğiniz buyurun sizi dinleyelim. Yoksa
ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle işte sizlere terörizm analiz platformuna teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi naçizane sosyal medya istihbaratı kitabımız çıktı. Bu kitap umarım gelecekte bu alanda çalışmak isteyen genç akademisyenlere bir ışık tutar. Daha da geliştirerek ülkemiz açısından, ülkemizde bu istihbarat ismini nasıl kullanabileceğimizi ortaya koyabilecek yeni çalışmalar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.